saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Sultan Mehmet'i konuşacağız.
İnşallah.
Takipçilerimizle de paylaştık, duyurduk. Siz de paylaştınız, biz de paylaştık. Biraz da bir Osmanlı Devleti'nin ikinci kuruluşu derken ne demek istediğimizden de bahsetmek lazım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşu deyince bugüne kadar pek çok defa konuştuğumuz bir tarih aklımıza geliyor. O kurucuları aklımıza geliyor. İkinci kuruluşu derken ne,
evet,
kastediyoruz?
Şimdi 1402 senesinde Osmanlı Devleti büyük bir harp, büyük bir meydan muharebesini kaybetti. Bu muharebe Emir Timur'la yapılan Ankara Muharebesi'dir. Yıldırım Sultan Bayezid gibi dünya çapında bir kumandan, Timur gibi zamanın en büyük cengaverinin önünde duramadı ve yenildi. Bundan daha evvel bahsetmiştik bu harpten. Bu harp üzerine Osmanlı birliği bozuldu. Yıldırım Sultan Bayezid'in ve seleflerinin yıllardır kurmaya çalıştığı Anadolu Birliği haleldar oldu. Yıldırım Sultan Bayezid Anadolu Birliği'ni kurmuştu. Şimdi bu birlik meselesi insanların garibine gidiyor. Ne demek birlik? Şimdi devletler biliyorsunuz mücerret mefhumlardır, soyut. Devlet için bir toprak, yani vatan, bir de millet, halk icap eder. Belli bir toprak üzerinde yaşayan, belli bir insan topluluğu üzerindeki otoriteye biz devlet diyoruz. Şimdi bu vatan denilen toprakların sınırları neye göre belirleniyor? Şimdi bu köyde bir hükümdarın borusu ötüyor, hemen ötesinde öbür hükümdarın. Bu pek istenen bir şey değil. Onun için coğrafi sınırlar içinde bir birlik istenir. Coğrafi sınırlar deniz, nehir, dağ silsilesi gibi bir mıntıkanın arasına kalan toprak. İşte Anadolu'da birlik Selçuklular zamanında kurulmuştu, dağıldı. Yıldırım Sultan Bayezid bunu toparlamaya muvaffak oldu. Fırat'a kadar Osmanlı toprakları dayandı ki Fırat Anadolu'nun esas sınırını teşkil eder. Fakat Timur'dan sonra bu dağıldı. Anadolu beylikleri tekrar istiklallerini ilan ettiler ve Anadolu tarumar oldu. İkinci bir husus, Yıldırım Sultan Bayezid vefat ettiğinde 4 tane oğlu var. Daha doğrusu 5 tane oğlu var. Bir tanesini Timur yanında rehine götürdü. 4 tane oğlu Anadolu'da kaldılar. Bunlar ülkeyi paylaştılar. 4 taht mücadelesi hasıl oldu ve memleket büyük bir anarşinin içine düştü. Kitaplarda buna fetret derler, interregnum, yani hükümdarın olmadığı veya birkaç hükümdarın olup da birbirleriyle mücadele ettiği devre demektir.
Aslında devletin başsız kaldığı dönem.
Başsız kaldığı bir devir. Veya şöyle de düşünülebilir, bazı tarihçiler şöyle düşünüyor, memleket bölündü. Bölündü ama yani tamam, sen orada ben burada öyle olmuyor. Yani her biri eski sınırları tekrar ihya etmek istiyor.
Yani aslında de facto farklı yerlerde farklı yöneticiler olsa da her biri devletin tamamına sahip,
evet,
olmak için birbiriyle mücadele,
evet,
halinde.
Şimdi Yıldırım Sultan Bayezid vefat edince oğlu Süleyman Edirne'de tahta oturdu. Diğer oğlu İsa Bursa'da tahta oturdu. Mehmet Amasya'da valiydi. O da Amasya'da padişahlığını ilan etti. Aynı anda 3 tane padişah var. Mehmet kardeşine dedi ki İsa'ya, Anadolu'yu seninle paylaşalım. Yani sen orada hükümdar ol, ben burada hükümdar olayım. Çelebi Sultan Mehmet'in gayesi muhtemelen yani ortalığı bir yatıştıktan sonra tekrar birliği kurmaktı. Fakat İsa Çelebi bunu kabul etmedi. Ve İsa Çelebi ile yaptığı mücadelede yenildi İsa Çelebi.
Çelebi
niye deniyor?
Evet, niye diyoruz yani bugüne kadar
kullanmadığımız burası
bir şey
da mühim. Evet. Çelebi Sultan Mehmet işte bu badirelerden Osmanlı Devleti'ni kurtardığı için, tekrar devleti anarşiden kurtardığı için, eski günlerini iade ettiği için, yani babasının bıraktığı topraklara çok yakın bir toprakları tekrar elde etti kısa hayatında. Onun için devletin ikinci kurucusu olarak anılır. Niçin Çelebi? O zamana kadar Osmanlı padişahlığına Çelebi denmiyor. Bunu şöyle böyle izah etmişlerse hakiki izah şu. Çelebi Sultan Mehmet'in annesi ve diğer kardeşleri hep aynı anneden doğmalar. Devlet hatun veya devlet şah hatun Germiyan prensesidir. Çok namlı bir düğün olmuştur Yıldırım Sultan Bayezid'in şehzadeliğinde. Bütün beyler iştirak etti ve bu kız çok bereketli bir kızdı. Kütahya, Simav ve Emet'i çeyiz olarak getirdi Osmanlı ülkesine.
Çok enteresan. Toprağı.
Germiyan Beyliği tabi sınırları olmayan bir beylik ve muhtemelen Germiyan Bey istikbalde topraklarının tamamının Osmanlı'ya geçeceğini tahmin ediyordu. Zaten bir miktarını kızıyla verdi, gerisini de vasiyet etti.
Ve dolayısıyla kızının namı oldu aslında,
namı
değil mi çeyiz?
Devlet Hatun Osmanlı tarihinin, dünya tarihinin en parlak şahsiyetlerindendir, kadın şahsiyetlerindendir. Güzelliği, dirayeti, zekasıyla ve Yıldırım Sultan Bayezid'in çocuklarını doğurmasıyla. Bu kadının annesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunudur. Oğlu Bahattin Veled'in kızıdır. Mevlana Celaleddin Rumi soyundan gelenlere Çelebi derler. Çelebi, çalap kelimesinden. Çalap Allah demektir. Gelen bir tabir. Rumca olduğu da söyleniyor. Çelebi demek, centilmen, kibar, dünyaya çok ehemmiyet vermeyen, insanları kırmayan, gönlü geniş manasına gelen bir tabir. Çelebi bir insan derler.
Evet, çelebi ruhlu bir insan derler.
Ama burada teknik bir manası var.
Yani aslında şey, kan bağıyla, soyla alakalı bir bağlantı.
Evet, evet.
Hala da Mevlana Hazretleri soyundan gelene çelebi derler. Çelebi diyorlar.
Tabii burada şöyle de enteresan bir bilgi var. Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan olunca Osmanlılar, tabii Mevlana ile öteden beri Osmanlı hanedanının bir manevi bağlantısı var. Osman Gazi'nin Konya'ya gidişi, orada bir Mevlevi Şeyhi ile görüşmesi, Mevlevi Şeyhin ona kılıç kuşandırması, bunlar efsane de olsa anlatılmış. Ondan sonraki Osmanlı padişahlarının haylisi Mevlevi tarikatına mensuptur. Sultan II. Murat, Yavuz Sultan Selim, Sultan Reşat ilahir. Ve bu münasebetler her zaman çok yakın olmuştur. Osmanlı tahtıyla Konya Mevlevi Asitanesi arasındaki bağlantılar çok yakın olmuştur. Çelebi Sultan Mehmet, Mevlana'nın soyundan olduğu için Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti Ebu Bekir'in soyundandır. Ama aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi'nin annesi Hazreti Ömer'in soyundandır, İbrahim İbn Ethem vasıtasıyla. Ve yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin büyük annesi Seyyide'dir, İmam Serahsi'nin soyundandır. Dolayısıyla Çelebi Sultan Mehmet'ten itibaren bütün Osmanlı padişahları Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Hüseyin'in soyundan. Yani dolayısıyla Cenab-ı Peygamber'in soyundan gelmektedirler. Bu enteresan bir bilgidir. Çelebi Sultan Mehmet genç yaşından itibaren muharebelere katıldı. Ankara Savaşı'na iştirak etti. Orada yaralandı. Ve harp kaybedilince birliklerini çekerek Amasya'ya çekildi. Bu bir kaçma değildi. Birliklerini kurtardı. Maksadı tekrar toparlanıp saldırmaktı. Fakat bu mümkün olmadı.
Bazen daha güçlü saldırmak için biraz gerile gelmeniz gerekir ama her zaman da o hareket sağlanamıyor.
Buna rağmen çok cesur, Timur'un elinde esir olan babasını kurtarmak için bazı teşebbüslerde bulunuyor. Hatta bu teşebbüsler ne kadar doğru bilmem ama bayağı böyle filmlerdeki gibi tünel kazma falan böyle bir
ajanvari
bir kaçırma. Timur'un yanından kaçıyorsun. Yani öyle hani askerlerinize gideyim de ben Timur'un elinden adamı kurtarayım olmuyor. Yani bayağı ama bu mümkün olmadı. Yıldırım Sultan Bayezid kahrından vefat etti. Vefat edince Timur'un arzusu zaten Osmanlı ülkesini dörde bölmekti. Dört oğlu arasında paylaştırmaktı. Böylece Osmanlı arkasında bir tehlike olmaktan, tehdit olmaktan çıkacaktı döndüğü zaman. Yanında da bir şehzadeyi reyine götürdü Mustafa'yı. Timur gitti. Çelebi Sultan Mehmet çok diplomatça hareket etti. Yani 16 yaşında bir gençten beklenemeyecek kadar. Zaten Osmanlı padişahları, o zaman insanların çoğu erken olgunlaşıyorlar. Osmanlı padişahları zaten dahi oldukları için çok çok erken olgunlaşmışlar. Doğum tarihi hakkında çeşitli rivayetler var. Belki daha da büyük, bilemiyoruz ama umumiyetle kabul edilen tarih 1386 ise Ankara Savaşı'nda 16 yaşında. Daha büyük olmak ihtimali var, daha küçük olmak ihtimali var. Düşünün bu karanlık çağlar. Bir padişahın doğum tarihi
arasında.
Bir 10 yıllık bir kayma var. Birkaç tarih veriliyor. Çelebi Sultan Mehmet kardeşleriyle mücadele etti. Diyeceksiniz ki niye kardeşleriyle mücadele ediyor? İşte Süleyman padişah olsun. Eski Türk ananesinde bir veraset yok. Yani padişahın büyük oğlu tahta geçer diye bir kaide yok. Bütün şehzadeler saltanat üzerinde eşit hak sahibi. Binaenaleyh Mehmet Çelebi benim ağabeyim benden daha haklıdır demiyor. Onun için onu muhterislikle suçlamak doğru değildir. En küçük olduğu halde veya en küçüğün bir büyüğü olduğu halde çeşitli rivayetler var. Önce çok akıllıca bir siyaset takip ediyor. Ağabeyi Süleyman'la anlaşıp İsa'yı. Daha sonra kardeşi Musa ile anlaşıp Süleyman'ı tepeliyor. Tepelemek tabiri hoş değil belki ama mağlup ediyor. Hı hı. İsa Çelebi'ye müsamaha ettiği halde ikinci defa silah çektiği için artık onun ölümü makul. Süleyman çok iyi kalpli bir şehzade fakat çok gafil. Hamamda yıkanıyormuş düşünün. Edirne kuşatıldığı zaman adamları diyor ki efendim Musa Çelebi Edirne önlerinde. Musa kim oluyor ki demiş yani. Ve peştemali ile kaçtı rivayet edilir hamamdan yani Edirne'den. Ve yolda öldürüldü. Yani kendi adamları ele verdiler ve Süleyman Çelebi öldürüldü. Musa Çelebi Mehmet Çelebi ile anlaşmıştı. Ve Mehmet Çelebi'nin hükümdarlığını kabul etmişti. Onun kumandanı olarak geçmişti. Fakat Rumeli'ye geçince ya ben niye sultan olmayayım dedi. Edirne'de sultanlığını ilan etti.
Çok etrafında da bunu pompalayan
esas odur.
İnsanlar oluyor.
Bu şehzadelerin etrafındakiler yani kaderini ona bağlayanlar onu gaza getirirler. Şehzadeler de buna müsaittir. Çünkü bir karizmaları var. Yani kandan gelen bir karizma var. Bir de umumiyet hanedan mensupları saf olurlar. Yani naif, olurlar. Şimdiki yanlış kullanılan tabirle müsait olurlar.
İşte öyle şimdiki deyimle manipülasyona,
Açık müsait, olurlar. Evet. Müsait olurlar. Çünkü temiz kalplidirler. Sarayda yetişmişler. Öyle çok hıyanet mi anlamazlar yani. Öyle bir insanın öyle
o kadar kötü olabileceği
olacağını tahmin etmezler.
Pek çoğumuz öyle
tahmin etmezler. Musa İstanbul'u kuşattı o da. Yani muazzam cesur. Fakat sonunda Mehmet Çelebi Bizans İmparatoruyla anlaşarak, hatta İstanbul'a ilk gelen Çelebi Sultan Mehmet'tir. Ama İstanbul derken sur içine ilk gelen, Orhan Gazi'nin Üsküdar'a falan geldiğini biliyoruz. İlk Fatih Sultan Mehmet'ten sonra İstanbul'a ilk gelen Çelebi Sultan Mehmet'tir. İmparatorla çok iyi münasebetleri vardı. İmparatorla anlaşıp onu güvene alıp Musa Çelebi'yi İnceyiz'de mağlup etti. İnceyiz İstanbul yakınlarında. Çok kişinin bilmediği çok güzel bir yerdir. Mağaralar var burada. Bu mağaralar eski manastırdır. Dibinde su var. Mağaralar çok emniyetli. Manastır olarak kullanılmış.
Şimdi orada daha şehir. İstanbul'un en eski yerleşimlerin bulunuyor. Yerler.
Ve orada eskiden kalma Osmanlı eserleri de vardır. Görmeyenleri görmeyi tavsiye ederiz. Bu ovada Musa Çelebi mağlup oldu. Musa Çelebi'nin cenazesi Bursa'ya gönderildi. Hatta orada enteresan bir hadise oldu. Çelebi Sultan Mehmet'le Musa Çelebi'nin mücadelesinden istifade eden Karamanoğlu II. Mehmet Bey, ki bunların halazadesidir, Bursa'ya yürüdü. Bursa'yı kuşattı. O sırada Musa Çelebi'nin cenazesi geldi. Uzaktan cenaze alayını görünce Osmanlı ordusu geliyor zannetti. Hemen kuşatmayı kaldırdı. Şehrin dışında olan dayısı Yıldırım Sultan Bayezid'in türbesini hırsından ateşe verip kaçtı. Daha sonra bunun Musa Çelebi'nin cenaze alayı olduğu anlaşıldı. Yakınlarından bir subay dedi ki, "Behey Karamanoğlu, Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle bilmiyorum, kaçarsın. Ya dirisi gelseydi nice kaçardın," dedi. Bu da yine bu arada
tarihe geçecek
hadisedir. Şimdi böylece yani Çelebi Sultan Mehmet yaklaşık 11-12 sene süren bir fetret devrinin arkasından, bir iç savaşın arkasından padişah oldu. Ve dedi ki, "Ben barış istiyorum. Barış istiyorum. Memleket harap oldu. Zaten öncesinden harap olmuştu. Bütün çevresine ilan etti. Barış içinde yaşamak istiyorum. Gerek Anadolu beyleriyle, gerek Rumeli'yle barış içinde yaşamak istiyorum," dedi. Ama tabii böyle olmadı. Böyle olmadı. Venediklerle bir anlaşma yapılmıştı daha evvel. Venedik anlaşmayı bozdu.
Fırsat tabii onlar için.
Bunun üzerine derme çatma bir donanma kalmış elde. Bu donanmayla Venedik üzerine yürüdüler. Ve bu donanma mağlup oldu Venediklilere. Şimdi burası enteresan. Fakat mağlubiyeti galibiyete çevirmek de Osmanlılar'da çok rastlanan bir hadisedir. Bir tanesi bu. Bu gemiler eyvah biz bittik demediler. Kaçalım dediler. Kaçarken Venedik limanlarını, üstlerini hura vura kaçtılar. Bu sefer Venedik bu tacizden ürktü. Ürkünce Bizans İmparatoruna müracaat ettiler. Bizans İmparatoru aman sulh olsun dedi.
Aracı oldu.
Aracı olsun. Venedik sulhe razı oldu. Vergi ödemeye razı oldu. Savaş tazminatı ödedi Osmanlılara. Karşılığında Çanakkale Boğazı'ndan rahatça ticaret gemilerinin geçme hakkını tanıdı Çelebi Sultan Mehmet, ki bunun menfaati Osmanlılara olmuştur. Ve bu anlaşma, Venedikler yapılan bu anlaşma Bizans İmparatoru'nun hakemliğinde bir Osmanlı elçisi tarafından Avrupa'ya, Venedik'e götürüldü. Musaddak nüshası. Avrupa'ya giden ilk elçi budur. Ve muazzam bir merasimle karşılanmıştı. Bunu Avrupa tarihleri yazıyor. Yani alakalarını çekiyor.
Tabii ilk defa karşılaşıyorlar.
Yani bazı ilklerin de şeysidir Çelebi Sultan Mehmet zamanı. Gene fırsat bilen Eflak Bey'i vergiyi vermeyden vazgeçti. Bunun üzerine Çelebi Sultan Mehmet Eflak Bey'in üzerine yürüdü. Eflak ve Bosna Bey'i ittifak ettiler. Bu birlikler yenildiler. Eflak'ta, Güney Bosna'da, Güney Sırbistan'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da Osmanlı hakimiyeti pekişti. Ve bu hadisede İslamiyet'e yakın olan bir Hristiyanlık mezhebi var. Bogomil mezhebi. Bosnalılar, bazı Bulgarlar, bazı Arnavutlar, bazı Makedonlar bu mezhebe mensuptu. Çelebi Sultan Mehmet'in Eflak ve Bosna Bey'ine kazandığı bu zafer üzerine bunlar arasında kitlevi ihtida İslamiyet hareketleri oldu. Ve Çelebi Sultan Mehmet böylece Rumeli'de emniyeti sağladıktan sonra, "Ben artık barış istiyorum, memleketi imar etmek istiyorum," diye Edirne'ye çekildi. Ama tabii ki beklediği gibi olmadı.
Evet, kısa bir ara verelim. Sonrasında ne olduğunu detaylı konuşalım.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Buray II ile sohbetimiz devam ediyor. Zor bir dönemi anlatıyoruz Osmanlı Devleti için. Hakikaten yeniden küllerinden ayağa kalkmış.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bunu bütün tarihçiler söylüyor. Hatta Hammer diyor ki Çelebi Sultan Mehmet inananları gemisiyle kurtaran Nuh peygambere benzer. Hammer söylüyor bunu. Yani Osmanlı Devleti aslında Ankara Savaşı ile bitmiş. Bu mağlubiyet, muazzam bir mağlubiyet. Den tekrar, arkasından iç savaş. Tekrar toparlanmak ve 50 sene olmadan İstanbul'u fethetmek ve bir imparatorluğa dönüşmek tekrar, bu muazzam bir hadisedir.
Adının tekrar Osmanlı Devleti olması evet, da enteresan. Olmaya da bilirdi.
Olmayabilir tabii. Zaten Timur'un arzusu buydu. Küçük küçük beylikler. Süleymani, Mehmedi, İsevi, Musevi, küçük küçük beylikler olacaktı. Diğerlerini de zaten iade. Anadolu'da 20 tane devlet. Timur'un istediği buydu. Zaten kardeşleriyle mücadele ettiği zaman Timur ölmüştü. Oğlu Şahruh onun yerine geçen hiç memnun olmadı bundan. Bir mektup yazdı. Sen dedi ne yapıyorsun böyle dedi kardeşlerini birer ikişer dedi. Tepeliyorsun bu Cengiz töresine aykırıdır. O da dedi ki alttan aldı dedi ki efendim dedi benim atalarım dedi her işi tecrübeyle yaparlar dedi. Ben de tecrübeyle yaptım bunu dedi. Bir ormanda iki aslan olmaz dedi. Bir ülkede de iki padişah olmaz dedi. Gayet kibar bir şekilde. Çünkü başını belaya sokmak istemiyordu. Babası gibi değildi. Babası kadar cesur ama çok daha itidalliydi. Yıldırım Sultan böyle demezdi. Mesela. Moğol çingenesi senin ne haddine bana böyle akıllı mesela böyle bir cevap verebilirdi yani Yıldırım Sultan Bayezid. Öyle cevap vermedi çünkü
zaten ne olursa olsun. Yıldırım lakabı da boşuna değil
boşuna
yani.
Tamam, evet,
hızlı hareket etmiş vesaire ama yani biraz da
evet.
Celal.
Celalli. Evet. Yani haksızlığa tahammül yok ama Çelebi Sultan Mehmet bundan ders almış. Yani babamın başına bu işler niye geldi demiş yani.
Aslında işte hepimizin yapması gerekeni evet, yapmış.
Yapmış. Onun için Çelebi Sultan çok büyük. Abdurrahman Şeref Bey diyor ki son vakanüs Osmanlı'nın son resmi tarihçisi. Resmi tarihçi. Yani devletin vazifelendirdiği, olup bitenleri yaz dediği kişi.
Evet, yani kronolojik olarak yazan.
Diyor ki vallahi Çelebi Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ayarında bir padişahtı. Ne çare ki buhranlı zamanda geldiği için kıymeti bilinemedi diyor.
Ama onu çözebilmek, oradan yeniden devleti ayağa evet, kaldırmak, belki hani şöyle söyleyelim. Biz hep söylüyoruz ya bir iş başlıyorsunuz diyelim ki bir şirket kuruyorsunuz. En zoru
evet,
başlamak.
Başlamak.
İkinci zoruysa iflas ettikten
ya,
sonra yeniden başlamak.
O daha da kötü.
Evet.
Çünkü yeniden başlamakta bir ümit var, bir heyecan var.
Tabii.
İflas daha itibarınız yerle bir
evet,
olmuş. İnsanlar size şüpheyle bakıyor. Nasıl anlayacaksın? Evet. Bu çok zor. Şimdi Çelebi Sultan Mehmet imarla uğraşayım dedi. Nitekim yaptı da. Mesela kardeşinin başlattığı eski cami var Edirne'de. Çok güzel bir camidir. Onu tamamladı. Bursa'da çok güzel bir cami yaptırdı, Yeşil Cami. Karşısında Osmanlı sanatının en güzel örneklerinden birisi olan ve Bursa'nın sembolü olan Yeşil Türbe'yi yaptırdı. Yanına Sultaniye Medresesi diye bir medrese yaptırdı. Bu medrese o kadar meşhur oldu ki çok çalışan talebeye hayırdır Sultaniye'ye hocam olacaksın derlerdi. Edirne'de yaptırdı, Bursa'da yaptırdı, Merzifon'da yaptırdı vaktiyle Amasya'da kaldığı için. Tabii bu nedir? Cami, yanında medrese, yanında imaret. İmaret nedir? Fakirlere yemek verilen yer. Sibyan Mektebi, hamam, Darüşşifa, tabhane yani hastaların kaldığı. Yani bir külliyedir bunlar. Bir kısmı bugüne intikal etmiş. Çok bunları yaparken tabii hiçbir zaman insanın umduğu olmuyor. Yani 24 gazaya katılmış. Barışsever birisi olduğu halde 40 yara almış. 40 yara. Karamanoğlu Mehmet Bey o Avrupa'da uğraşırken sınırı ihlal etti. Tekrar. Bunun üzerine Çelebi Sultan Mehmet hiç istemediği halde Karamanoğlu'nun üzerine yürüdü. Karamanoğlu Mehmet Bey'i mağlup etti. İkinci Mehmet Bey zaten halasının oğlu kaçtı. Oğlu esir edildi. Yani beyin oğlu. Dedi ki beyin huzura getirdiler. Af dilediler anneler manneler kadınlar. Dedi ki bu can bu gövdede olduğu müddetçe Osmanlı'ya kılıç çekmeyeceğime yemin ediyorum dedi. Serbest bıraktılar. Dışarı çıktığı zaman göğsüne sakladığı bir güvercini serbest bıraktı. Bizim Karamanoğlu'nun Osmanlı ile mücadelesi beşikten mezara kadardır dedi. Biz asla dedi mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Allah Allah. Ama o zaman bu da dürüstçe bir şey değil. O zaman madem o kadar güveniyorsun kendine söylemen
şimdi,
gereken yerde söyle.
Şimdi,
Takiye.
Şimdi Memlükler Karamanoğlu bir beylik ama hiçbir zaman Osmanlı'nın ileri görüşlüğüne sahip olmamış. Çünkü Osmanlılar gibi düşmanla savaşarak, Bizanslarla savaşarak bireyin hakkıyla bey olmamış. olmadığı için hep ben Selçuklu'nun varisiyim iddiasında olmuş. Hmm. Bu iş öyle olmuyor ve istikbal de onun olmadı zaten. En güçlü olan oydu fakat hiçbir şey olmadı. Halbuki Sultan Çelebi Sultan Mehmet onlarla da iyi geçinmek istiyordu. Memlüklerle, mesela babasıyla Memlükler zamanında gerginlik olmuştu. Onlarla bile iyi geçindi Çelebi Sultan Mehmet. Neyse Karamanoğlu ailesi halloldu. Arkasından Musa Çelebi'nin kazaskeri Simavla Kadısı oğlu Bedrettin vardı. Çok meşhur bu. Simavla Kadısı oğlu Bedrettin Musa Çelebi'nin adamı olduğu için padişaha karşı soğuktu. Padişah da bunu maaş vererek İznik'te ikamete tabi tuttu. Çok hırslı ve gururlu birisiydi. Bunu kendisine karşı bir hakaret saydı ve padişahın aleyhine oldu. İki tane talebesi, Börklücevli Mustafa İzmir'de ve Torlak Kemal Manisa'da etrafına topladığı adamlarla ayaklandı. Tabii şeyh dedi ki benim adamlarım ayaklandı. Şimdi bu insandan beni sorumlu tutarlar. Eflak Bey'ine kaçtı. Eflak Bey'inden yardım aldı. O zaman Aydınoğlu Umur Bey var. O da Çelebi Sultan Mehmet'e söz verdi, tamam dedi. O da sonra ayaklandı, Rumeli'ye geçti. Bunlarla anlaşıp isyan etti. Bir Osmanlı aleminin, bir İslam aleminin böyle bir siyasi hareketin başında olması çok üzücü. Osmanlı birlikleri 200 bir kişi üzerine yürüdü. Edirne yakınlarında yakalandı. Seleze getirildi. Alim olduğu için Çelebi Sultan Mehmet buna dedi hürmet etmek lazım. Alimlerden müteşekkil bir mahkeme kuruldu. Mahkeme yargıladı. Mahkum oldu. Kendisi de kabul etti. Dedi ki cezanızı siz veriniz. Bunun suçun cezası idamdır dedi. Serez'de idam edildi. Ama gayet hürmetkar davranıldı kendisine. Hmm. Şimdi Simavla Kadısıoğlu'nun talebesi Börklüceli Mustafa sosyalist fikirler ileri sürdüğü için Simavla Kadısıoğlu Bedrettin de komünizmin kurucusu olarak kabul edilir. Hatta Şeyh Nazım'ın Simavla Kadısıoğlu Bedrettin destanı vardır. Halbuki hiç alakası yok. Simavla Kadısı Bedrettin, oğlu Bedrettin bir İslam alimidir. Ama hırsına, nefsine mağlup olmuştur. Ve bu devrin en mühim hadiselerinden.
Görüşleri yakın mıdır komünizme?
Hayır, hiç
yani
alakası yok. Öyle bir kitabı yok. Zaten bir fıkıh kitabı var, bir de tasavvuf kitabı var. Tasavvuf kitabında ona ait olduğu şüpheli. Biraz böyle değişik bir vahdeti vücutçu havası var. Yani bu hadise enteresan bir hadise. Tam o sırada Şahruh, Şehzade Mustafa'yı serbest bıraktı. Babasını rehin olarak getirdi. Şehzade Mustafa Rumeli'ye geldi. Rumeli'deki beyler güya kendisini tanıdılar ve ona tabi oldular ve Çelebi Sultan Mehmet'in üzerine yürüdü. O sırada Çelebi Sultan Mehmet kardeşiyle muharebe etti fakat yenişemedi. Daha doğrusu yendi ama yakalayamadı. Süleyman Bizans'a, Selanik'e iltica etti. Bizans İmparatoru araya girdi. Tamam biz onu salmayacağız, orada kalacak. Savaş bitsin. 35 yaşında dizanteriden vefat etti. Kalp krizinden veya çok genç yaşta vefat etti. Ömrü boyunca hastalıklarla mücadele etmiş. Çocuk yaşımdan bu zamana benim çektiğim belayı ve sıkıntıyı hiç kimse çekmemiştir sözü çok meşhurdur. Aslında iyi bir sporcuydu. Kirişçidir onun ünvanı. Kiriş yay çekermiş. Çok güzel. Muazzam bir okçu. Yani kilit sesten gelir. Küçük efendi manasına kilit ses Rumca. Oradan geldiği de söyleniyor. Bu kirişçi tabirinin yakışıklı birisi olduğu söyleniliyor. Anlatanlar, tanıyanlar onu bu şekilde tavsiye ediyor.
Çok genç bir yaş tabii. Çok genç. Yapmak istedikleri evet. Açısından
gençliğime doymadan öldü yani. 35 yaş. 35 yaş. Ben hastalandı. Ben bu hastalıktan iyi olmam. Hemen Murat'ı çağırın dedi. Şehzade Murat 17 yaşında Sancak Bey'iydi. 41 gün sakladılar ölümü. Evet. Bayezid Paşa onun lalasıydı. Ölene kadar 8 sene padişahlı. Ondan öncekini saymıyoruz. Hep Bayezid Paşa sadrazamıydı. Düşünün. Hiç sadrazamını da değiştirmedi. Dedi ki ben bu hastalıktan iyi olmam. Murat'ı çağırın dedi. Fakat o Murat gelmeden o vefat etti. Hmm. Saklandı. Murat geldi. 17 yaşında tahta oturdu. Babasının tahtına. Tek varisi oydu zaten. Ve babasının mirasını devam ettirdi. Çelebi Sultan Mehmet çok dindar bir padişah. Haremeyne, Mekke Medine'ye Sürre alayı gönderilmesi onun zamanında başlamıştır. Düşün Mekke Medine Memlüklerin elinde olduğu halde her sene Mekke Medine'deki mukaddes mekanlara, oradaki fakirlere ve alimlere hediyeler yollardı Çelebi Sultan Mehmet. Bu adet Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı yıla kadar, 1914'e kadar devam etti. Paralar ilk defa Tuğra onun zamanında konuldu. Şairliği vardır. Cihan hasmın olsa haktan nusret iste. Evliya ya dua ve himmet iste. Yani tezkirelerde ilk defa şiirine rastladığımız padişah Çelebi Sultan Mehmet'tir.
Şiir yazmak, divan sahibi olmak herhalde Osmanlı
padişahların hepsinin müşterek evet. Hususiyetidir. Çelebi Sultan Mehmet'in çok çocuğu kaldı ama hepsi küçükken öldüler. Kızları birer Anadolu Bey'i veya Paşa ile evlendiler ama oğulların hepsi vefat etti. Bir tek Murat sağ kaldı ve o babasının tahtına geçip devam ettirdi. Çelebi Sultan Mehmet daha evvel de anlattığım gibi çok kısa bir saltanat devresinde çok büyük işler başarmış bir insandır. Ve dediğim gibi hep gölgede kalmış bir insandır. Ha, alimlere çok, ilme çok meraklıydı. Zaten çok iyi yetişmişti. Babası çok itina etmişti bunların ilim tahsiline. Alimlerle görüşmeyi düşünün, bu kadar hengamenin arasında meraklıydı. Meşhur Kazvini'nin Acayibül Mahlukat diye bir kitabı vardır. Coğrafya eseridir ve botanik eseridir. Onun zamanında Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Alimlere kitapları yazmaları, kitap tercüme etmeleri hususunda teşvikte bulunur. Onlara para ve yardımda bulunurdu.
Ama artık yerleşik.
Tabii.
Yani artık baktığınız zaman şey, kütüphaneleri olan, evet, kitap yazan, evet, alimleri olan, çeviriler yapan, evet, bir devletten,
devlet,
bahsediyoruz.
Artık Edirne ve Bursa İslam dünyasının parlak birer kültür merkezidir. Hı-hı. İstanbul, Bursa ve Edirne ve Bursa. Yani eski başşehir, hı-hı, ve Edirne halihazırda Çelebi Sultan Mehmet zamanında artık çok parlak bir kültür merkezidir. Buradaki medreseler, efendim, alimler, dünyanın her tarafından, hı-hı, alimler geliyor. Artık yani Çelebi Sultan Mehmet alimleri hürmet ettiği için Mısır'dan, İran'dan, Türkistan'dan, oralarda kargaşa var. Veya alimlere hürmet edilmiyor, buraya geliyor.
Aslında yöneticiler bu yüzden de barış istiyorlar.
Evet, çünkü bir memlekette sulhun olması, asayişin olması o memlekette ilmin, sanatın da inkişaf etmesine delalet.
Ve ticaretin.
Ve ticaretin. Ve bolluğun.
Çünkü bunların hepsini besleyen şey, evet, aslında ticaret.
Yani Çelebi Sultan Mehmet vefat ettiğinde yaklaşık 900 bin kilometre kare bir toprak bıraktı ki şu andaki Türkiye'den büyüktür. Babasının mirasından da yaklaşık 100 bin kilometre kare kadar eksiktir. Yani düşünün.
Ki sıfırdan tekrar sıfırdan, başlamıştır.
Evet işte. Yani sıfır değilse bile sıfıra yakın bir, hı-hı, şeyden başlamıştır. Bu çok mühimdir. Onun için Çelebi Sultan Mehmet'in barışseverliği, nezaketi, onu görenler, o zamanki elçiler öyle diyor. Yani nazik bir şövalye gibiydi diyor. İnsanlara karşı hep merhametli, alttan alır, fevkalade kültürlü, entelektüel, daha önce söylemiştim, güzel giyinen, güzel konuşan, sportmen bir insan. Fakat işte kısa saltanatı fevkalade hareketli geçmiş. Fevkalade hareketli geçmiş.
Bu da herhalde hastalığı açısından,
tabii,
yıpratıcı ve
yorucu. Hiçbir zaman
olmuş.
Dinlenememiş mesela. Hiçbir zaman istirahat edememiş. Şeyhi diye meşhur bir şair vardır. Edebiyat kitaplarından, lise edebiyat kitaplarından onu harnamesiyle tanırlar. Bir eşek var idi diye başlayan bir kasidesi var. Bu şeyhi aynı zamanda iyi bir doktordu. İyi bir doktordu. Padişahın konsültasyonlarını da o yapardı. Onun sohbetinde çok bulunurdu padişah. Onu çok severdi. Aynı zamanda da bir tasavvuf alimiydi şeyhi. Ama aynı zamanda da tabipti, tıp alimiydi. Onun zamanında ciddi manada bir dostluk teşekkül etmişti aralarında. Fakat tabii ecel geldiği zaman başarısı bahane oluyor. İşte bu Çelebi Sultan Mehmet'in bu meziyetlerini gerek Osmanlı tarihçileri, gerek ecnebi tarihçiler hakkıyla teslim etmişler. Hakkıyla teslim etmişler. Demişler ki yani dediğiniz gibi sizin bir devlet kurmak zor bir iş. Hı hı. Sıfırdan. Bir toprak meydana getirmek zor bir iş. Ama yıkıldığı zaman bir şeyi tekrar aynı temeller üzerine inşa etmek kolay değil.
Evet.
Kolay değil.
Maalesef.
Bu bir de şunu gösteriyor. Osmanlı padişahlarının hepsinde belli bir ideal var. Belli bir misyon var. Çelebi Sultan Mehmet'te biz bunu görüyoruz. Aman aman aman tekrar düzeni ihya edelim. Eski düzeni ihya, yani olduğu gibi buna razı olmayalım. Böyle kalsın, böyle bir şey yok.
Tamam, yıkıldık bitti deyip.
Değil. Buna razı olalım diye bir şey yok. İkincisi bunu yaparken radikal davranmayalım. Çok politik davranalım. Onun için Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı tarihinin en diplomat hükümdarlarından da bir tanesidir. Yani düşünün, Aydınoğlu Beyliğini, Saruhan Beyliğini, Menteşe Beyliğini babası zamanında fethedilmiş. Fakat Timur geldiği zaman tekrar eski beylerine iade edilmiş beylikleri savaşsız geri almıştır. Yani baba kılıç hakkı. Çünkü onlar artık yani Osmanlı'nın, Çelebi Sultan Mehmet'in rüştünü ispat ettiğini Anadolu'da anladılar. Dediler, Çelebi Sultan Mehmet artık rüştünü ispat etti. Yani bizim burada beyhude direnmemiz beyhudedir dediler. Zaten Candaroğlu Beyliği zaten tabiydi. Bu arada iki hanımı var. Bunlardan bir tanesi Amasya Bey'inin kızıdır Şadgeldi Paşa. Şadgeldi Paşa Timur'un Amasya'ya tayin ettiği validir. Bakın Çelebi Enteresan. Sultan Mehmet Amasya'da Sancak Bey'i, fakat Timur da oraya Şadgeldi'yi tayin ediyor. Şadgeldi ile o kadar iyi geçinmiştir ki.
Kızıyla.
Çelebi Sultan Mehmet kızı Şehzade Kumru Hatun'la evlenmiş. Kayınpeder yapmış onu. Şadgeldi de ona ilişmemiş. Çünkü Çelebi Sultan Mehmet Timur'la iyi münasebetler kurmuş. Ona hürmet ediyor. Şadgeldi de diyor ki bizim sultanımız yani Timur'la iyi geçiniyor. O zaman biz de bundan iyi geçinelim.
Peki sonrasında yani artık her iki tarafta da yani hem...
Tasfiye etti onları. Yok öldürmedi ama artık onlar o... Yani artık Şadgeldi Paşa Hanedanı Amasya'dan çekildiler.
Hayır şu açıdan soruyorum. Mesela sürekli işte bir tehdit söz konusu olmuş ya. Yani tekrar ayağa kalkmasa yani neden kardeşlerinle tek tek kavga ediyorsun? Bu artık niyet ortaya çıktıktan sonra tekrarlanmış mı bu tehditler?
Şimdi şöyle, Timur bunların hepsini yanına çağırdı şehzadeleri. Görüşmek istediğini söyledi. Mesela gitmediler. Gitmediler ama hep hürmetle mukabele ettiler. Efendim şimdi şöyle bir problem var. İşte ben gelemem, müsait değilim, hastayım, şöyle oldu, böyle oldu diyerek alttan aldılar. Timur vaziyeti anladı ama fazla üstelemedi. Ve onları da...
O da hedefinden vaz mı geçti Anadolu ile ilgili?
Şöyle, Timur'un hedefi neydi? Tarihçilerin ekserisine göre Timur'un hedefi Anadolu'yu dize getirmekti. Yani işgal etmek değil, fethetmek değil. Dize getirip Osmanlı arkasındaki tehdit edici unsuru dize getirip bölüp... ...dediğim gibi dört parçaya, üç parçaya ayırdı. Edirne, Bursa, Amasya. Tamam, üç devlet oldu. Eski beylikleri de yerine iade etti. Tamam, ne olacak dedi. Yani Karamanoğlu beyliği olsun. Orada da Çelebi Sultan Mehmet'in beyliği olsun. Bunlardan bir şey çıkmaz dedi. Timur... düşündü mü acaba? Yıldırım Sultan Bayezid'in oğullarının birer Yıldırım Sultan Bayezid gibi olacağını düşündü mü? Bu işleri tekrar toparlayan düşündü mü?
Ya da onun da demek ki Batı ile ilgili bir hedefi yoktu ki.
Yoktu. Yani Emir Timur için en ittifakla söylenen doğru düz bir hedefi yok. Fethetmek var mı benim gibi? Yani düşünün bir hedefi olsa buralarda işi olmaz. Çin'le uğraşırdı. Çin'e nitekim son seferi Çin'eydi. Fakat ömrü vefa etmedi.
Ya da madem başladınız Batı'da bir şey yapmaya, devamını getirmek. Yani tamam böldün, Ankara Savaşı'yla bir galibiyet elde ettin. Evet. Ama sonrasında ne yaptın burası için?
Burayı mesela kendi topraklarına katmadı. Eyaleti yapmadı. Tabii bu da kolay değil. Yani bir sürü mahalli beyin olduğu bir yerde siz buraya bir vali tayin edeceksiniz.
Ama Osmanlı'nın yaptığı, Balkanlar'da yaptığı gibi yine iç işlerinde serbest, dış işlerinde kendine bağımlı hale getirebilirdi.
Yapabilirdi ama Timur o derecede bir devlet adamı değildi. Yani tamam Timur'u şimdi Özbekistan'ın milli kahramanıdır. Türkistan'da uzun zamandır yetişmemiş bir kahramandır. Bu sebeple Timur...
Orada oraya gittiğimizde hakikaten çok ciddi şekilde...
Özbekistan eşittir Timur.
Evet.
Timur bu kadar büyütülüyor ama aslında yani, tamam Timur büyük bir kumandandır. İyi hayırlı işleri olmuştur. Hakikaten o Semerkand'ı kurmak, parlatmak. Yani dizlerin üzerine çökmüş olan Türkistan halkına eski özgüvenini kazandırmak, haysiyetini kazandırmak bu büyük bir hizmettir.
Ama bu devamlılığı olması gereken
ama,
bir şey. Yoksa
ama
bir kez
düşünün, düşünün daha torunları zamanında çözüldü. Yani Timur'un imparatorluğunu düşünün. Nasıl temellere oturmuş ki? Torunları yani oğulları zamanında, Şahru zamanında çözüldü. Timur torunlarına kalmadı imparatorluk. Darmadağın oldu. Tamam. Onun küllerinden ufak tefek beylikler devam etti ama hiçbir zaman bir Osmanlı ile mukayese edilemez. Enteresan bir şey anlatayım. Timur'un Semerkant'ta yaptırdığı bir cami var. Tam karşısında da hanımının yaptırdığı bir cami var. Hanımı çok esaslı bir kadınmış. Bibi Hatun diye meşhurdur. Kadıncağız herkes severmiş. Hatta Timur'a bir şey söyleneceği zaman hanımına söylerlermiş. Hanımı Cengiz soyundan gelen bir prensesti zaten. Soylu bir kadındı hakikaten. Timur'un gürganlığı oradan gelir. Yani damatlığı oradan gelir. Timur han değildir.
Evet,
Timur emirdir. Cengiz damadıdır. Cengiz soyundan gelmeyen Türkistan'da han olamaz. Esas han kayınbiraderiydi. Sultan Mahmut'tu. Onu hep yanında gezdirirdi. Ankara Savaşı'nda da sağ kanatlı komutanı.
Aslında biraz da şey değil mi? Hani onun
yanında diktatör. Şeyinden... Mussolini gibi.
İstifade.
Herkes Timur Han diyor ama Timur Han değil. Timur emirdir. Emir Timur'dur. Prens yani. Prens. Ama tabii her şey o. Her şey o. Yani han ne demek yani? O her şey Timur. İsim bu. Şimdi karısına söylerlermiş. Derlermiş ki yani şöyle bir şey arz etseniz Timur hani sizi dinler. O hanımı söylermiş. Hanımına da hürmet edermiş. Bibi Hatun. Hanımın çok güzel bir camii var Semerkant'ta. Çok ruhaniyetli güzel bir cami. Karşısında da Timur bir cami yaptırmaya karar vermiş. Bir sefere gidecek. Dönerken bu cami bitecek demiş. E Timur'un seferleri hemen bitiyor, gidiyor zaten dümdüz edip geliyor. Bu cami yapmak kolay değil o zamanın behrinde yani. Yani gece gündüz 24 saat. Herkes çalışsa gene yetişmez. Yani o harcın karılması, kurulması bunlar mümkün. Yani kolay şeyler yani. Tembellikle değil izahı.
Açıklanmıyor.
Bunlar apar topar Timur geliyor diye haber alınca camiyi tamamlamışlar. Timur gelmiş. Bu bir efsane. Yarısı doğru, yarısı efsane. Burası efsane. Mimarlara çağırmış, bakmış kapıyı küçük bulmuş. İki mimarı kapıyı astırmış. Burası efsane. İlk cuma namazında cami çöktü. Evet. Çünkü...
Zaten gerekli şartlar yerine getirmediler.
Korktukları için adamlar bir an evvel camiyi bitirdiler. Yani cami hazır değildi. Daha şeyi kurumamıştı. Cami çöktü. Şu anda cami harabe haldedir. Görülebiliyor binalar, duvarlar falan duruyor tabii ki.
Çökmüş ve öyle mi kalmış?
Öyle o halde duruyor. Kılınmıyor namaz. Timur yaptırdı cami. Şimdi bunu ben niye anlattım? Olur, bina yapılır, çöker, yıkılır. Timur'un imparatorluğu da böyleydi işte. Aceleci ve misyonsuz. Misyon yok. Misyon yok. Yani bir misyon olmayınca veya misyonunuz ayağı yere basan bir misyon değil. Her yeri fethedeyim, herkes bana tabi olsun. Ne oldu öyle olunca? İşte darmadağın oldu. Vatan edinme misyonu yoktu onda. Vatan edinme misyonu olsa belki kalırdı. Onun için Timur'un Anadolu'dan çekilmesi tabii ki buradaki Osmanlılara yaradı. Ve Çelebi Sultan Mehmet bu enkazdan Hamber'in dediği gibi inananları kurtaran Nuh Peygamber gibi Osmanlıları tekrar toparladı ve tekrar bir devlet kurdu. Bu sebeple Osmanlı tarihinde hürmetle anılması icap eden şahsiyetlerdendir. Amin.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Efendim programın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.